Şimdi de sizlerle birlikte Kutsal Kitabı Çalışma Prensipleri konusuna biraz daha ayrıntılı bakacağız.
Gözlerimi aç, yasandaki harikaları göreyim, diyor Mezmur 119, 18. ayette. Kutsal Kitabı okurken sevgili dinleyicim, hepimizin de kullanması gereken bazı prensipler vardır. Bu prensiplere sadık kalırsanız, inanın Rabbin bereketinden hiç de mahrum kalmayacaksınız. Her şeyin bir kullanış tarzı vardır. Ve bazı mallar üzerinde kullanım kılavuzu yazılıdır. Örneğin, doktorun tavsiyesiyle eczaneye gidip de ilaç aldığınız zaman, doktorun verdiği yönergelerden ayrı bir de ilacın üzerinde o ilacın nasıl kullanılacağı konusunda açıklama vardır. Ne kadar basit olursa olsun, baş ağrısı için kullanılan hapların paketlerinde bile nasıl kullanılacağı, günde kaç hap alınması gerektiği, hangi koşullarda hapın kullanılmaması konusunda bilgi verilmektedir. Tanrı sözü de bazı temel prensiplere dayanarak okunmalıdır. Bu yaklaşım çok önemlidir. Yardımcı bir kılavuz olarak ben burada size bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Belki buna Kutsal Kitabın okunmasında 7 adım diyebiliriz. Bunları bağlayıcı bir kural değil de yönlendirici prensipler olarak görebilirsiniz. Şöyle sıralayayım. 1. Her zaman dua ile başlayın. 2. Kutsal Kitabı oku. 3. Kutsal Kitabı inceleyerek oku. 4. Okudukların üzerinde derin derin düşün. 5. Okuduğun ayetler üzerine başkalarının ne yazdıklarını oku. 6. Tanrı sözüne itaat et. Ve 7.'si sevgili dinleyenler, okuyup anladıklarını başkalarına da aktar. Tabii bunlara kendiniz başka prensipler de ekleyebilirsiniz. Ama sanımca bu 7 prensip en temel prensipler olarak bize yardım edecektir. Şimdi bu 7 prensibi ayrıntılı olarak size açıklayacağım. Ama genel bir kuralı benimsemek istersek şöyle diyebiliriz. Kutsal yazıları mantığınla kavra, mantığınla yüreğine al, yaşamda sergile ve tohum olarak dünyaya ek. Şimdi birinci prensibe bakalım. 1. Dua ile başla. Önceki çalışmalarımızda göksel aydınlatmadan söz ederken Kutsal Kitabın tüm öbür kitaplardan farklı olduğunu söylediğimi hatırlayacaksınız. Şu açıdan farklıdır. Kutsal Kitabı ancak Kutsal Ruh'un verdiği aydınlatma ile anlayabiliriz. Herhangi bir filozofun kitabını eline al ve okumaya başla. O kitabı yazan bir insan olduğu için insanlar tarafından kolayca anlaşılacaktır. Buna benzer biçimde herhangi bir matematik ya da bilim kitabı insan tarafından yazıldığı için insanlarca anlaşılabilir türdendir. İnsan tarafından yazılıp da insanlarca anlaşılmayan bir kitap yoktur diyebiliriz. Tabi yazılan sözler şifreli olmayacaksa. Kutsal kitap ise insan tarafından yazılmadı. Onun yazarı Tanrı'nın kendisidir. Kutsal ruh bize açıklamalar yapmadan onu anlayabilmemiz oldukça güçtür. Aslında kutsal ruh bize öğretmek ister. İsa bu konuda ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olanları size bildirecektir der. Yuhanna 16. bölüm 13. ayette. İşte bu nedenle Kutsal Kitabı açtığımız zaman mezmur yazarının duasıyla başlamalıyız. Ey Tanrım, gözlerimi aç, yasandaki harikaları göreyim der. Mezmur 119. bölüm 18. ayette. Mezmur yazarı kutsal ruhtan aldığı esinle bu sözleri dile getirirken tabi Musa'nın yasasını düşünüyordu. Ama biz bu duayı genişletip tüm kutsal yazıları da içine alıp gözlerimi aç da senin kutsal sözünden şaşılacak şeyler öğreneyim diye dua edebiliriz. Sevgili dinleyicim, Elçi Pavlus Efes'teki imanlılar için dua ederken onların sağlığı ya da sağ salim bir yere ulaşmaları için dua etmedi. Evet belki bu konuda onlara yönelik duaları olmuştur. Ama Efes'teki kilise topluluğuna yazdığı mektupta onlar için nasıl dua ettiğini şöyle belirtti. Bunun için Rab İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, Yüce Baba, kendisini tanımamız için size bilgelik ve vahiy ruhu versin diye dua ediyorum. Onun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Efesliler 1. bölüm 16 ve 18. ayetler. Paulus'un duasının özü nedir? Paulus dua ediyor ki Tanrı onlara bilgelik ve açıklama ruhunu versin. Ama bu bilgelik ve açıklama ruhunun amacı nedir? Tanrı'yı bilmeleri. Kendisini bilesiniz diye sizlere bilgelik ve açıklama ruhunu versin diye onlar için dua ediyor. Rabbi bilmek için onun sözünü bilmemiz, iyi anlamamız gerekir. Bu olay imanının hayatında gerçekleşmeye başlayınca onun çağrısında beliren umudun niteliğini, kutsal yaşamlardaki yüce mirasının zenginliğini kavramaya başlayacaktır. Yani yaşamın anlamı, amacı hep kutsal kitabı anlayabilmemizde kilitlenmiştir. İşte haberci Paulus Efes'teki imanlar için bu şekilde dua etti ve umarım ki birisi benim için dua ediyordur. Eğer ediyorsa tam bu şekilde dua etmesini dilerim. Dua etsin ki yüreğimin gözleri ışığa kavuşsun ve böylece onun çağrısında beliren umudun niteliğini, kutsal yaşamlardaki yüce mirasının zenginliğini kavramaya başlayayım. Değerli dostum, ben de senin için bu şekilde dua etmek istiyorum. İnanıyorum ki bu çalkantılı ve herkesin savaş korkusuyla sarsıldığı bu güvensizlik günlerinde en büyük ihtiyaçlarımızdan birisi Tanrı'nın bize yönelik isteğini bilmektir. Tanrı'nın isteğini ancak onun sözünü okuyarak bilebiliriz. Tanrı'nın sözü ise ancak kutsal ruhun verebileceği göksel aydınlatma yoluyla kavrayabiliriz. Kutsal ruh bizim öğretmenimiz olmalı. Paulus'un Korint'teki kilise topluluğuna yazdığı ilk mektupta bu düşünceyi görebiliyoruz. Elçi Paulus, 1. Korintliler 2. bölüm 12 ve 14. ayetlerde Mesih inanları hakkında şöyle yazdı. Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz. Doğal haliyle kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul edemez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için de bunları anlayamaz. Ruhsal konuları araştırmak amacıyla kutsal kitabı okumakta olan bazı vatandaşlarım bazen bana gelip okuduklarını anlamadıklarını söylüyorlar. Neden anlamıyorlar? Çünkü kutsal ruhun onlara öğretmesine, onlara eğitmesine izin vermiyorlar. Kutsal kitaba yaklaşım cansal yöndense, yani insani yönden yaklaşıyorlarsa yazılanları anlayamazlar elbette. Çünkü bu konular ruhsal yoldan kavranır. Kutsal kitap tüm öbür kitaplardan başkadır. İçinde yazılmış olanlar ruhun düzeyinde öğretilebilir türdendir. Cansal insan Tanrı ruhuna özgü konuları ağırlayamaz. Gerçekten bunlar ona akılsızlık gelir. Ama Mesih inanlısına gelince Rab kutsal ruhunu verdi ki Tanrı tarafından bize bağışlanan armağanları bilebilelim. Tek eğitmenimiz, öğretmenimiz odur. Tanrı sözünü alıp da gerçekleri bize açıklayabilecek tek kişi yine kutsal ruhtur. Değerli kardeşim, Rab kutsal sözü aracılığıyla bize konuşmak ister. Ancak şu var ki kutsal kitap doğaüstü bir kitaptır ve bize doğal düzeyde hitap etmemektedir. Çünkü Mesih'e ait gerçekleri ancak kutsal ruh alıp da bize açıklayabilir. 1. Korintliler 2. bölüm 11. ayette insanın düşüncelerini insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez diye yazmaktadır. Çok belirgin bir şekilde kutsal kitap bize onun içindekileri anlayabilmemiz için Tanrı'nın kutsal ruhu bizim öğretmenimiz olmalıdır diyor. Biz insanlar olarak birbirimizi anlayabiliriz. Evet, bazen lisan bir sorun oluyor ama aynı dili konuşuyorsak birbirimizi anlarız. Ama Tanrı'yı anlayamayız. Bazen kuşaklar arasındaki ayrılıktan, anlaşmazlıktan söz edilebilir. Anne babalar çocuklarını anlayamıyorlar. Ya da erginler genç kuşağı anlayamıyor diye iddialar ileri sürülmektedir. Bu anlaşmazlık anlayamamaktan kaynaklanmıyor. Yaş farkı bizim anlayış yeteneğimizi köreltemez. Söylenenleri anlarız ama işimize gelmediği için ya da kendi isteklerimizi uygulamak için anlamıyor gibi davranıyoruz. Aslında biz insanlar birbirimizi çok iyi anlarız. Ama Rab kendisini bana açıklamadan ben onu asla anlayamam. Örneğin Tanrı'nın ne gibi duygulara sahip olduğunu hiç düşündün mü? Ben bazen acaba Tanrı bir cenaze töreninde ne gibi duygulara sahiptir diye düşünüyorum. Rab kendisini bu konuda açıklamasaydı, ben onun bir cenaze esnasında ne gibi duygulara sahip olduğunu bilemezdim. Ama kendisini İsa Mesih'in şahsında açıklamış olan Tanrı, Mesih'in bu durumda gösterdiği tepkiyle duygularını bana açıklamış oluyor. İsa'nın çok sevdiği arkadaşı Lazar öldüğü zaman Rab İsa onun mezarının önünde ağladı. Tanrı'nın bizim için taşıdığı üzüntü ve acıma duygularını biliyorum. Bunları biliyorum çünkü Tanrı'nın ruhu kutsal yazılar aracılığıyla bunu bana açıklıyor. Renan adında Tanrı tanımaz bir Fransız yazarı kutsal kitaba karşı bir kitap yazdı. İlginç olarak kitap Mesih'in Yaşamı adıyla bilinir. Kitap iki kesime ayrılabilir. Birinci kesim tarihi açıdan İsa'nın yaşamını ele alır, ikinci kesim ise Mesih İsa'nın yaşamını yorumlar. Birinci kesim yani tarihsel kesim eşsiz bir yapıttır. Gerçekten en güzel ve titiz şekilde yapılan araştırmaların sonunda ortaya çıktı. Bu kesin, kitabı okuduğunuz zaman bunu görebiliyoruz. Mesih'in yaşamının yorumuna gelince en saçma yazıları içerir. En saçma yazıları içerir desem yanılmam. Mesih İsa'yı gerçekten tanıyan bir çocuk bile ondan daha iyi yazabilirdi. Neden bu çelişki? Kitabın bir kesimi üstün bir zekayı sergilerken öbür kesimi neden bu kadar saçma olsun? Bu sorunun yanıtı basittir sevgili dostlar. Tarihsel gerçekleri araştırmak için üstün bir zeka yeterlidir. Bu konuda Tanrı'nın ruhuna ihtiyaç yoktur. Ama göksel bir yaşamın yorumuna gelince, göksel açıklamaya, kutsal ruhun açıklamasına ihtiyaç vardır. Ruhsal konularda kutsal ruhun yorumlamasına, onun açıklamasına ve yönlendirmesine ihtiyacımız var. İsa Mesih'in kendisi bu konuda yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledi. Öğrencileriyle konuşurken onlara şöyle dedi. Yuhanna 16. bölüm 12 ve 16. ayetlerde. Size daha çok söyleyeceklerim var ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olanları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp ve size bildirecek. Babanın her nesi varsa benimdir. Benim olandan alıp size bildirecek dememin nedeni budur. Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz. Evet, kutsal kitabı okumaya yaklaşırken önce dua etmeliyiz ki kutsal ruh bizi aydınlatsın. İsa Mesih'in kutsal ruh konusunda verdiği vaadi unutmayalım. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak diye yazılmıştır Yuhanna 14. bölüm 26. ayette. Peki sonra ne yapacağız? Kutsal kitabı okuyacağız. Uygulaması oldukça basit bir prensip diyebilirsiniz. Ünlü bir yazarımızın hayranlarından birine sormuşlar. Bu yazarın eserlerini nasıl çalışırsınız? Yanıtı çok basitti. Onun eserlerini okumakla. Kutsal kitap konusunda da aynı şeyi ben de size söyleyebilirim. Kutsal kitabı oku. Kutsal kitabın ne yazdığını bilmek ister misin? İstersen kutsal kitabı oku. Başkaları sana kutsal kitaptan yorumlar yapabilir. Ama sen yine de süreklilik içinde kutsal kitabı okumalısın. Bu senin yaşamın için çok önemlidir. Kutsal kitaba yardımcı birçok tefsirler yani yorumlar yazılmıştır. Özellikle yabancı dillerde. Bunlar arasında Morgan adında ünlü bir imanının yorumları da yer almaktadır. Ne yazık ki bunlar daha Türkçe'ye çevrilmemiştir. Çevrilmiş olsaydı tavsiye ederdim. Gerçekten değerli ve yardımcı bilgileri içeren bir yorum serisidir. Ben şahsen hepsini okumadım ama okuduklarım benim hayatımı güçlü şekilde etkiledi. Morgan hakkında diyorlar ki, kutsal kitabın belli bir bölümü hakkında tefsirini yazmaya başlamadan önce o bölümü en azından 50 kere okumuş. Bu nedenle size aynısını öneriyorum değerli dostum. Kutsal kitabı oku ve yine oku. İlk okuyuşunda kavrayamadığın noktalar varsa yine oku. İkinci defada da tam anlamadınsa bir kez daha oku. Anlayıncaya kadar oku. Kutsal kitabın eski antlaşma kesiminde ilginç bir olay kaydedilmiştir. Şöyle yazar. Nehemya 8. bölüm 1 ve 3. ayetlerde İsrailliler kentlerine yerleştikten sonra 7. ay tek vücut halinde su kapısının karşısındaki alanda toplandılar. Bilgin Ezra'ya Rabbin Musa aracılığıyla İsrail halkına verdiği buyrukları içeren yasa kitabını getirmesini söylediler. 7. ayın 1. günü kahin Ezra yasa kitabını halkın toplandığı yere getirdi. Dinleyip anlayabilecek kadın erkek herkes oradaydı. Ezra su kapısının karşısındaki alanda kadınların, erkeklerin ve anlayabilecek yaştaki çocukların önünde sabahtan öğlene kadar yasa kitabını okudu, herkes dikkatle dinledi. Gerçekten çok şaşırtıcı bir parçadır bu. İsrail halkı köle olarak Babil kentine götürülmüş ve 70 yıl orada kalmıştı. Birçokları bu zaman içinde kutsal yazıları hiç duymamıştı. O günlerde kutsal yazılar tomarlar halinde tapınakta saklanırdı. Olsa olsa 2-3 nüshadan fazla yoktu. Babil kentine köle olarak götürüldüklerinde herhalde tomarları götürememişlerdi. Şimdi Ezra kutsal yazıları okurken ne oldu? Sadece okumakla yetindiler mi? Bakın dinleyin ne yazıyor. 8. ayette Nehemya 8. bölüm 8. ayette. Tanrı'nın yasa kitabını okuyup açıkladılar. Herkesin anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar. Demek ki okumakla yetinmeyip okunulan parçaların yorumu, açıklaması yapıldı. Herhalde rahipler kavmi olan Levi kavminden kişiler halkın arasına karışıp kutsal yazılar okunurken gereken açıklamaları yaptılar. Herhalde Ezra kutsal kitabın bir parçasını okuduktan sonra ara verip soru sorulmasına fırsat veriyordu. Kutsal söz şöyle diyor Nehemya 8. bölüm 7. ayette. Leviler ayakta duran halka yasayı anlattılar. Evet, sadece kutsal yazıları okumakla kalmayıp halkın o yazıları anlamasını sağladılar. Değerli kardeşim, kutsal kitabı okumaya ihtiyacımız var. Bugün bizi Tanrı sözünden alıkoyacak, zihnimizi başka yönlere çekebilecek bir sürü şey var. Şeytan bizim kutsal kitabı okumamızı istemez. Elinden gelen her şeyi yapıp bizi alıkoymaya girişecektir. Kilise topluluğu içinde bile zihnimizi başka, önemsiz şeylere çelmek ister. Üzülerek söylüyorum, bazı kilise topluluklarında kutsal yazıların okunmasına bile zaman ayrılmamaktadır. Kutsal kitabın yorumu, vaazlar şöyle dursun: biz kendi yaşamlarımızdan öyküler anlatalım, dert dökelim, ilahi söyleyelim, dans edelim, bu yeter diye kutsal söz tümüyle bir tarafa itiliyor. Sen Mesih İsa'ya iman ettin mi değerli kardeşim? Etmişsen hiçbir şey seni Tanrı sözünü okumaktan alıkoymasın. Katıldığın kilise topluluğunda İncil okunmuyorsa sen yine oku ve başkalarını da okumaya teşvik et. Bir Mesih inanlısıysan sana sorayım o zaman: kutsal kitabı tümüyle okudun mu? Okumamışsan oku. Şimdi geldik 3. prensibe. Kutsal kitabı inceleyerek okuyalım. Yine Morgan'dan söz edeceğim. Birisi ona gelip şöyle demiş: siz ilham almış birisi gibi konuşuyorsunuz. Morgan onu şöyle yanıtlamış: İlhamın %95'i alın teriyle elde edilir. Evet, ilham gelebilir ama kutsal kitabı okumazsan ilham nereden gelecek? Anlamalıyız ki kutsal yazıları okumaya tenezzül etmezsek kutsal ruh bize hiçbir şey öğretmez. İncil okulunda öğretmenlik yapmış olan bir imanlı şöyle anlatır: İncil okulunda öğretirken öğrenciler arasında kendilerini çok dindar gösteren birkaç kişiyi fark ettim. Önceleri bu genç öğrencilerin dindar tavırlarını anlayamamıştım. Daha sonra anladım, gördüm ki kuşandıkları dindarlık kaftanı altında Tanrı'nın kutsal yazıları konusunda müthiş bir cahillik gizlenmekteydi. Fark ettim ki bazıları sınav öncesinde hiç de hazırlık yapmıyordu. Sınava neden hazırlıklı gelmediklerini sorduğum zaman ya bir dua toplantısına ya da tapınmak için bir yere gitmişler diye bahaneler buluyorlardı. Bana öyle geliyordu ki bu gençlerden bazıları kutsal kitaplarını yastık altına koyup onları uyurken tüm bilgilerin kafasına dolacağını sanıyorlardı. İnan kardeşim, göksel bilgi bu şekilde verilmez. Bir gün yine İncil okulunda öğrencilerden biri öğretmene yaklaşıp, "Hocam, bugün çalışmak için bize verdiğin parça gerçekten çok kurudur," diye yakınmış. Hazır cevap olan öğretmen hemen yanıtı yapıştırmış: "O zaman alın terinle onu biraz ıslat," demiş. Evet, kutsal kitabı okuyup incelememiz, onu çalışmamız gerekir. Çalışmak ise çok kez alın teriyle olur. Daha önce de vurguladığım gibi kutsal ruh bizim eğitmenimizdir. O bize açıklamada bulunmazsa biz kutsal kitabı anlayamayız. Ancak bu armut piş ağzıma düş demek değildir. kutsal yazıları çalışmalıyız. Kutsal ruh kutsal yazılarla birlikte iş görür. Matematik, kimya, fizik derslerini çalışmakla başarı kazandığımız gibi kutsal kitabı da çalışmakla kutsal ruhun bizi eğitmesine izin vermiş oluruz. Bazen şöyle deniyor: sabahleyin kalktığımızda ve akşam yatmadan önce birkaç ayet okuyup onlar üzerinde düşünmek, dua etmek yeter. Bence bu yaklaşım kutsal kitabın sürekli ve belirttiğim prensipler doğrultusunda çalışması olmaksızın imanlıyı ruhsal cahilliğin kuyusuna iter. Çok kez kahvaltıdan önce birkaç ayet okuyacağım diye aceleyle okunan ayetler hazmedilmediği gibi aceleyle mideye indirilen kahvaltı da hazmedilemez. İncil parçalarının ibadet şeklinde okunmasına karşı değilim. Ancak bu kutsal kitabın tam ve belirttiğim prensiplere uyarak okunmasının yerini almamalıdır. Belki de bazılarınız şöyle diyecektir: kutsal kitap kutsaldır. Ondan parçalar okumakla ondan bereket almıyor muyuz? Varsın çabuk okuyayım. Sabah ya da akşamleyin okuyayım. Ne çıkar? Önemli olan kutsal yazıları okumak değil mi? Hayır, önemli olan elimize bir İncil alıp da gelişi güzel oradan buradan bir ayet okumak değildir. Sabahleyin gözünün çapağıyla sırf okudum denilsin diye kutsal kitap okuyan insan çapaktan başka bir şey görmeyecektir. Aynı zamanda gecenin geç saatlerinde gözlerinden uyku süzülerek sırf okumuş olsun diye İncil okuyan kişi de okuduğu parçanın geri kalan yarısını rüyasında tamamlayacaktır. Rabbin kutsal sözünü iyi ve bilinçli şekilde okumaya özen göstermeliyiz. Gerçekten zaman vermeliyiz. En azından her gün yarım saat ve mümkünse bir saat ayırın. Yine burada katı kurallar koymuyorum. Zamanlaması size bağlı ama Rabbin sözüne vereceğiniz zaman en iyi zamanınız olsun. Bir gün yarım saat ayırmışsanız ertesi gün 1,5 saat ayırın. Önemli olan verdiğiniz zaman günün kaymağı olsun. İngiltere'nin ünlü vaizlerinden Wesley hakkında diyorlar ki bu adam tek bir kitabın adamıymış. Neden böyle diyorlarmış onun hakkında? Çünkü her gün sabahın 4'ünde 5'inde kalkıp kutsal kitap okuma alışkanlığı varmış. Ama nasıl okurmuş? 5 ayrı dilde. Adam gerçekten kutsal kitabın nasıl çalışacağını iyi biliyor. Biz de sevgili dinleyicim, eğer kutsal kitabı gerçekten anlamak istersek bu şekilde okumalıyız. Yani 5 dilde değil de kendi dilimizde ama özenle ve titizlikle. Şimdi 4. prensibe geldik. Kutsal kitabı derince düşünerek okuyalım. Düşünerek okumak, okuduklarımızı iyice zihnimize yerleştirmek yeni bir düşünce değildir. Tanrı'nın kendisi bu yöntemi kendi halkına öğretmişti. Onları Mısır diyarından çıkarıp da çölde onlara yol gösterirken Musa aracılığıyla onlara ruhsal yasasını verdi. Sonra şöyle buyurdu: bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın. Alın sargısı olarak takın. Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. Tesniye 6. bölüm 6 ve 9. ayetler. Rab'den onlara gelen bu buyruk gerçekten çarpıcıdır, değil mi? Tanrı sözünü evlerinin kapı sövelerinin üzerine yazacaklardı. Başka deyişle, nereye dönseler, kutsal yazılar onların gözleri önünde olmalıydı. Evet, bir halk, bir toplum olarak Tanrı sözünü sanki büyük levhalar üzerinde sergilenmiş gibi yaşayacaklardı. Bulunduğumuz çevreye bir bakın. Bedeni mahveden sigara ve içki reklamları, cinsel arzuları tahrik ederek belirli bir ürünü alıcıya benimsetmek için kullanılan çıplak kadın resimleri. Her gün gözlerimizin önünde. Sonra da soruyoruz: bu toplumun ahlak düzenine ne oldu? Tanrı insan yapısını çok iyi bilir. Onun düşüncelerini nasıl toplayıp kendi sözüne çekebileceğini de iyi bilir. Onu zihnine iyice koyacaksın ve evinde oturduğun, yolda yürüdüğün ve yattığın, kalktığın zaman bunlar hakkında konuşacaksın. Onları alamet olarak elinin üzerine bağlayacaksın. Ve onlar gözlerinin arasında alın bağı olacaklar. İşte kutsal kitabı düşünerek okumak böyle olur. Yediğimiz, içtiğimiz, içimize çektiğimiz, soluduğumuz, aldığımız hep Tanrı sözü olacaktır.